Ayrım Yedi, Bir Gün, David Nichols, Sayfa 99. Bölüm 5, Sözleşme Kuralları. 15 Temmuz 1992 Çarşamba, 12 Adalar, Yunanistan. Bir gün uyanırsın ve her şey mükemmeldir. Bu güzel, aziz Sweden günü, en ufak bir yağmur ihtimali olmayan masmavi bir göğün altında. Ege Denizi'nde yavaş yavaş süzülerek giden feribotun güvertesinde karşılamıştı onları. Yeni güneş gözlükleri ve tatil giysileriyle dün geceki taverna eğlencesinin yorgunluğu içinde sabah güneşi altında yan yana yatıyorlardı. 10 günlük adaları dolaşma turunun ikinci günüydü ve sözleşme kuralları geçerliliğini koruyordu. Sözleşme kuralları, yola çıkmadan önce tatili güçleştirmemek adına oluşturulmuş platonik bir Cenevre sözleşmesine benzer bir seri yasaklar yığınıydı. Emma yeniden yalnızdı. Parmakları sürekli pas çözücü kokan bisiklet tamircisi Spike'la olan kısa ve sıradan ilişkisi her iki tarafın da pek umurunda olmadan bitmiş ama en azından Emma'nın güveninin artmasına yaramıştı ve bisikleti asla daha iyi durumda olmamıştı. Dexter'sa dediğine göre ilişki çok yoğunlaşmaya başladığı için bu da ne demekse Naomi ile görüşmeyi bırakmıştı. Ondan sonra Avril, Mary, bir Sara, bir Sarah, bir Sandra ve bir Yolanda'nın arasından geçerek modelliği bırakmaya zorlandığı için göğüslerinin podyumda yürümek için çok büyük olduğunu ciddi bir ifadeyle söylemişti kız. Modellikten moda stilistliğine geçen azgın Ingrid de inişi tamamlamıştı. Ingrid, sütyenli gömleğinin üzerine takacak kadar cinselliğine güvenen biriydi. Ve kız Emma tarafından aslında dünya yüzünde hiç kimse tarafından hiçbir şekilde tehdit edilmediği halde bütün taraflar mayolar açılmadan, içkiler içilmeden önce bazı şeylerin düzenlenmesi gerektiğini de karar birliğine varmışlardı. Herhangi bir şey olacağından değil, bu konu birkaç yıl önce kapanmış, böylece artık Emma ve Dexter kesin bir arkadaşlığın güvenli sınırları içinde birbirlerine bağlanmışlardı. Bununla birlikte Haziran'da bir cuma gecesi Hampstead Heath'te bir birahanede oturup kuralları belirlediler. Kural 1. Ayrı odalar. Ne olursa olsun hiçbir şekilde ister tek kişilik ister çift kişilik aynı yatakta yatılmayacak, sarhoşken kucaklaşma, sarılma olmayacaktı. Artık öğrenci değillerdi. Üstelik sarılmakta hiç anlam görmüyorum dedi Dexter. Sarılmak sende sancıya neden olur dedi Emma ve ekledi. Flört etmek de yok. Kural 2. Peki flört etmem zaten diyerek ayağını Emma'nın pantolonundan içeri soktu. Ciddi ol, içkiyi fazla kaçırıp cilveleşmek yok. Cilveleşmek mi? Ne demek istediğimi biliyorsun, oynaşmak yok. Ne? Seninle mi? Benimle ya da başkasıyla. Aslında bu kural 3. Sen Stuttgartlı Lot'un içine zeytinyağı gibi akarken ben bir kenarda limon gibi oturmak istemiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Hayır olmayacak çünkü bu kural. Kural 4. Emma'nın ısrarıyla çıplaklığa izin verilmemesi şarttı oldu. Çıplak yüzmek yok. Her zaman fiziksel ağırbaşlılık ve kibarlık. Dexter iç çamaşırlarıyla duşta ya da Tanrı esirgesin tuvalette görmek istemiyordu. Misilleme olarak kural 5'i Dexter önerdi. Scrabble oynamak yoktu. Giderek daha fazla arkadaşı oynuyordu artık bu oyunu. Ama bu oyun sanki onu aptal göstermek için icat edilmiş sıkıcı bir oyundu. Scrabble yok. Boggle da yok. Henüz ölmemişti. Şimdi ikinci günde kurallar halen uygulamadayken Rodos'tan ayrılıp daha küçük olan 12 adalara gitmekte olan pas lekeli eski feribotun güvertesinde uzanmışlardı. İlk gecelerini eski kentte oyulmuş ananaslardan şekerli kokteyller içerek geçirmişler. Bu tuhaflık karşısında birbirlerine sırıtmaktan kendilerini alamamışlardı. Feribot daha hava karanlıkken Rodos'tan ayrılmıştı. Şu anda sabah saat 9'da sessizce yorgunluklarını atmak için uzanmışlardı. Motorların gürültüsü midelerinde hissederek portakal yiyor, sessizce kitap okuyor, sessizce güneşleniyorlardı. Birbirlerinin sessizliğinden mutluydular. Sessizliği ilk olarak Dexter bozdu. İçini çekerek Emma'nın hediyesi olan ve tatil boyunca okumakla yükümlü olduğu kitabını Nabokov'un Lolitas'ını göğsüne bastırdı. Bir dakika kadar geçti. Dexter yeniden iç çekti. Ses olsun diye. Ne var ne yok dedi Emma. Dostoyevski'nin budalasından başını kaldırmadan. Kendimi veremedim. Bir başyapıt o. Benim başımı ağrıtıyor. Resimli bir şeyler almalıydım sana. Aa çok sevinirim. Aç tırtıl ya da ona benzer bir şey. Biraz ağır buldum. Durmadan adamın ne kadar azgın olduğunu anlatıyor. İlgini çeker diye düşünmüştüm. Güneş gözlüklerini çıkardı Emma. Çok erotik bir kitaptır o Dex. Küçük kızlarla ilgileniyorsan evet. Roma'daki dil okulundan neden sepetlendiğini bir de anlatsana bana. Söyledim sana, kız 23 yaşındaydı. Uyu o zaman, kitabını aldı, midesiz. Dexter başını tekrar sırt çantasına yerleştirdi ama yüzüne gölge eden iki kişi gelmişti yan tarafına. Kız güzel ve gergindi, oğlansa iri yarı ve soluk tenli. Sabah güneşinde magnezyum beyazı gibiydi. Özür dilerim dedi kız İngiltere'nin iç kesimlerinin aksanıyla. Dexter elini gözüne siper yapıp geniş bir gülümsemeyle baktı onlara. Selam. Siz şu televizyondaki arkadaş değil misiniz? Olabilir, dedi Dexter ve gösterişli bir tavırla gözlüklerini başının üzerine koyup oturdu. Emma sessizce sızlandı. Adı neydi? Rahat ol. Televizyon şovunun adı küçük harflerle yazılıyordu. Küçük harflerle yazmak daha revaçtaydı bu aralar. Dexter elini havaya kaldırdı. Kabul ediyorum, suçlusu benim. Emma burnundan güldü. Dexter bir bakış fırlattı ona. Komik bir şey okudum da diyerek kitabı gösterdi Emma. Sizi televizyonda gördüğümü biliyordum. Kız erkek arkadaşına bir dizsek attı. Demedim mi sana? Soluk renkli genç adam sallandı, bir şeyler mırıldandı, sonra sessizlik. Dexter motorların patırtısını ve açık olarak göğsünde yatan Lolita'yı fark etti. Kitabı yavaşça çantasına atıverdi. Tatildesiniz öyle mi dedi. Açıkça gereksiz bir soruydu ama ona televizyon kimliğine geçme imkanı veriyordu. Evet tatildeyiz diye mırıldandı erkek. Biraz daha sessizlik. Bu da arkadaşım Emma. Emma güneş gözlüklerinin üzerinden baktı. Selam. Kız gözlerini kısarak Emma'ya baktı. Siz de televizyonda mısınız? Ben mi? Tanrım hayır. Gözlerini kocaman açtı Emma. Ama hayalim bu. Emma uluslararası af örgütü için çalışıyor dedi Dexter gururla. Bir elini Emma'nın omzuna koydu. Yarı zamanlı olarak aslında bir restoranda çalışıyorum. Müdür olarak ama yakında o işi bırakacak. Eylül'de öğretmen olmak için çalışıyor öyle değil mi? Emma dikkatle ona baktı. Neden öyle konuşuyorsun? Nasıl? Diyerek küstah bir tavırla güldü Dexter. Ama genç çift sıkıntılı bir biçimde kımıldanıyor, adam atlamayı düşünüyormuş gibi denize doğru bakıyordu. Dexter sohbeti bitirmeye karar verdi. Neyse sahilde görüşürüz değil mi? Belki bira falan içeriz. Genç çift gülümseyip yerine geri döndü. Dexter, başarılı olmayı her zaman istemiş olmasına karşın, isteyerek meşhur olmamıştı ama kimseler bilmeden başarılı olmanın ne anlamı vardı? Herkes bilmeliydi. Şimdi şöhret ona okulda popüler olmaya benzer bir duygu gibi geliyordu. TV sunucusu olmayı da planlamıştı. Ama sanki doğuştan beri sunucuymuş gibi hoşlanıyordu bundan. Ekranlarda görünmek, piyanonun başına ilk kez geçip bir virtüöz olduğunu keşfetmek gibi bir şeydi. Program daha önce çalıştığı programlara kıyasla daha az konuya dayalı, daha çok canlı müzik grupları, video seçkileri, ünlülerle röportajlar serisiydi ve tamam çok fazla bir şey gerektirmiyordu. Bütün yaptığı kameraya bakıp biraz ses çıkarın diye bağırmaktı. Ama bunu çok güzel, çok havalı, çok çekici bir biçimde yapıyordu. Emma, Dexter'in performansını eğlenerek izledi. Kayıtsız gibi görünmek için kendini zorlamasını, burun deliklerinin hafifçe açılmasını, ağzının kenarında beliren bir anlık gülümsemeyi seyretti. Güneş gözlüklerini yukarı kaldırdı. Seni değiştirmiyor değil mi? Ne? Çok çok çok çok azıcık meşhur olmak. Meşhur sözünden nefret ediyorum. Aa, niye tercih edersin? Tanınmış mı? Ünlü demeye ne dersin? Diyerek sırıttı genç adam. Ya da uyuz. Uyuz nasıl diye önerdi Emma. Kapa artık bu konuyu tamam mı? Sen de şunu keser misin lütfen? Niye? Şu Cockney aksanını. Kabaca Londra, özellikle doğusu işçi sınıf aksanı. Winchester Koleji'nde okudun Tanrı aşkına. Cockney aksanıyla konuşmuyorum. Bay TV olduğun zaman yapıyorsun. Sen de Yorkshire aksanıyla konuşuyorsun. Çünkü ben Yorkshire'liyim. Dexter omuzlarını silkti. Öyle konuşmak zorundayım. Aksi halde izleyiciler yabancılaşır. Peki bu da beni yabancılaştırıyorsa? Yapıyordur muhakkak. Ama sen benim programımı izleyen 2 milyon kişiden biri değilsin. Aa, şimdi senin programın mı oldu? Benim sunduğum program. Emma kahkahalarla güldü, sonra kitabına geri döndü. Bir süre sonra yine konuştu Dexter. Peki bakıyor musun? Neye? Beni izliyor musun? Rahat ol da mı? Bakmış olmalıyım. Çek defterimi ayarlamaya çalışırken fonda bir ya da iki kez belki. Ne düşünüyorsun peki? Emma iç çekip gözlerini kitabına dikti. Benim konum değil Dex. Yine de söyle. Televizyondan anlamam. Yalnızca ne düşündüğünü söyle. Peki. Program elektronik flaşlı bir sarhoşun bir saat boyunca bağırıp çağırması gibi bir şey. Ama dediğim gibi tamam anlaşıldı. Kitabına baktı, sonra Emma'ya döndü. Peki ya benim hakkımda? Senin hakkında mı? Yani iyi miyim sunucu olarak? Emma güneş gözlüklerini çıkardı. Dexter bu ülkedeki gelmiş geçmiş en iyi gençlik programı sunucususun ve ben böyle bir şeyi kolay kolay söylemem. Dexter gururla bir dizlerinin üzerine doğruldu. Aslında kendimi bir gazeteci olarak düşünmeyi tercih ederim. Emma gülümsedi ve sayfayı çevirdi. Eminim edersin. Çünkü bu da gazetecilik. Araştırma yapmak zorundayım. Röportaj hazırlamak, doğru soruları sormak. Emma çenesini baş parmağıyla işaret parmağının arasına aldı. Evet, galiba MC Hammer'la ilgili bölümünü ayrıntılarıyla gördüm. Çok zeki, çok kışkırtıcıydı. Kes sesini Em. Hayır, gerçekten MC'yi kızdırma şeklin, müzikal etkileşimlerini, pantolonları araştırman, nasıl desem, ulaşılmaz bir şeydi. Kitabıyla vurdu Emma'ya. Kapa çeneni ve oku, tamam mı? Sırt üstü yatıp gözlerini kapadı. Emma göz ucuyla genç adamın gülümseyip gülümsemediğini kontrol etmek için baktı ve gülümsedi. Öğlen olmuştu. Dexter uyurken Emma gidecekleri ilk adayı görmüştü. Hayatında gördüğü en berrak denizden yükselen gri renkli bir granit kütle. Broşürlerdeki deniz resimlerinin bir yalan olduğuna, bir tür mercek ve filtre hilesi olduğuna inanırdı. Ama işte buradaydı. Pırıltılı ve yakut yeşili. İlk bakışta ada, limanın etrafında bir araya toplanmış Hindistan cevizli dondurma rengindeki binalar dışında ıssız gibi görünüyordu. Kendini bu görüntüye gülerken buldu. Şimdiye kadar seyahat etmek endişe verici bir şey olmuştu her zaman. 16 yaşına kadar her yıl 2 hafta boyunca Faili'de bir karavanda anne ve babası sürekli içki içip dışarıdaki yağmura bakarlarken o kız kardeşiyle didişip dururdu. Üniversitedeyken Teleklik'le birlikte Cairngorms'ta hazır çorba kokan bir çadırda 6 gün geçirmişlerdi. Sonunda sadece berbatlığı kalan, deli dolu, berbat olduğu kadar eğlenceli bir tatildi. Şimdi Küpeşte'de durmuş adanın yakınlaşmasını izlerken seyahatin anlamını anlamaya başlamıştı. Kendini çamaşırhaneden eve giden otobüsün üst katından, Tilly'nin kutu odasından hiç bu kadar uzak hissetmemişti. Nasıl oluyorsa sanki buradaki hava daha değişikti. Sadece kokusu ve tadı değil, havanın kendisi değişikti. Londra'da hava bakımsız bir akvaryum gibiydi. Buradaki her şey aydınlık ve keskin, temiz ve berraktı. Bir fotoğraf makinesinin objektifinin kapandığını işitti. Döndü, Dexter'ın yine fotoğrafını çektiğini gördü. Korkunç görünüyorum dedi refleks olarak. Öyle görünmese de. Dexter yanına geldi, belin iki yanından ellerini uzatarak korkuluklara tutundu. Muhteşem değil mi? Öyle dedi Emma. Bundan daha mutlu olduğu bir anı hatırlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Karaya ayak bastılar. İlk kez bir karaya çıktığını fark etti ve derhal kendilerini rıhtımda kalacak yer bulma telaşı içindeki yolcuların ve sırt çantalı gezginlerin yarattığı kargaşanın ortasında buldular. Evet, şimdi ne olacak? Gidip kalacak bir yer bulayım. Sen şu kafeteryada oturup bekle, gelir seni alırım. Balkonlu bir yer olsun. Evet bayan. Ve deniz manzarası lütfen, bir de masa. Ne yapabileceğime bakacağım dedi Dexter, sandaletlerini şıpırdatarak iskeledeki kalabalığın arasından yürüdü. Emma arkasından seslendi. Sakın unutma. Dexter dönüp ona baktı. Liman duvarının önünde açık mavi elbisesini üzerinde yapıştıran sıcak esintide başında geniş kenarlı şapkasıyla duruyordu. Uzun zamandır gözlük takmıyordu. Daha önce hiç görmediği çillerle kaplıydı göğsü. Teni boynunun altından başlayarak pembeden kahverengiye doğru dönüyordu. Kurallar, dedi Emma. Ne olmuş kurallara? 2 oda tutacağız, tamam mı? Kesinlikle 2 oda. Gülümseyerek kalabalığın arasına karıştı Dexter. Emma arkasından baktı. Sonra 2 valizi esintili bir kafeteryaya doğru rıhtım boyunca sürükledi. Çantasına uzandı. Bir kalemle not defterini çıkardı. Yolculuk için aldığı kumaş kaplı pahalı bir şeydi. İlk boş sayfayı açıp yazabileceği bir şeyler düşünmeye çalıştı. Her şeyin çok güzel olduğu dışında bir gözlem ya da bir sezgi. Her şey çok güzeldi. Tam olarak olmak istediği yerde olduğuna dair yeni ve az yaşadığı bir duyguya kapıldı. Dexter ve pansiyoncu kadın sade döşenmiş odanın ortasında durdular. Beyaz badanalı duvarlar, taş zemin, çift kişilik büyük demir bir karyola, küçük bir yazı masası ve iskemle, bir cam kavanozda kuru çiçekler. Genç adam aşağıdaki koya bakan, gökyüzüne uygun renkte boyanmış balkonun panjurlu kapısına doğru ilerledi. Muhteşem bir sahnede yürümek gibi bir şeydi. Kaç kişisiniz? Dedi 30'ların ortasındaki çekici sayılabilecek pansiyoncu kadın. 2 kişiyiz. Kaç gün kalacaksınız? Kesin değil, 5 gece, belki daha fazla. Umarım memnun kalırsınız. Dexter çift kişilik yatağa oturup kuşkulu bir ifadeyle yaylandı. Ama arkadaşım ve ben, yani sadece iyi arkadaşız, 2 oda istesek. Aa tabii, ikinci bir odam var. Emma'nın boynunun altında, göğsünün üzerinde dağılmış, daha önce hiç görmediğim çilleri var. 2 odanız var mıydı yani? Evet, tabii ki 2 odam var. Bir iyi, bir de kötü haberim var. Söyle dedi Emma not defterini kapatırken. Deniz manzaralı balkonlu köye biraz yukarıdan bakan sevimli bir yer buldum. Sessiz, istersen yazabilirsin. Hatta küçük bir masa bile var. 5 gün için boş. İstersek uzatabiliriz de. Ya kötü haber? Yalnızca bir yatak var. Aa! Aa! Anlıyorum. Üzgünüm. Gerçekten mi? Dedi Emma kuşkuyla. Bütün adada tek bir yatak mı var? Şimdi yüksek sezon Em. Her yere baktım. Sakin ol. Tiz ses çıkarma. Belki de suçluluk kartını oynamalısın. Ama aramaya devam etmemi istersen. Yorgunlukla sandalyesinden kalktı. Emma kolundan tuttu. Yatak tek kişilik mi, çift kişilik mi? Yalanı tutmuş gibi görünüyordu, tekrar oturdu. Çift kişilik, kocaman bir yatak. Oldukça büyük bir yatak olmalı, değil mi? Kuralları uygulayabilmek için. Aslında diyerek omuzlarını silkti Dexter. Ben onları bir tür yol gösterici, rehber olarak düşünmeyi tercih ederim. Emma somurttu. Demek istiyorum ki Em, senin için sorun değilse benim için de değil. Hayır, senin için sorun olmadığını biliyorum. Ama ellerini benden uzak tutamayacağını düşünüyorsan... Aa, ben idare ederim. Ben senin için endişeleniyorum. Çünkü şimdiden söylüyorum, eğer bana parmağını değdirecek olursan... Emma odayı sevdi. Balkonda durup sadece filmlerde duyduğu ve egzotik bir kurgu olduğundan şüphe ettiği sesleri, ostos böceklerini dinledi. Bahçelerde yetişen limonları görmek de çok hoşuna gitmişti. Ağaçlardaki gerçek limonları yapıştırılmış gibi duruyorlardı. Görgüsüz gibi görünmemek için bunların hiçbirini yüksek sesle söylemedi. Sadece "Çok güzel, kalıyoruz." demekle yetindi. Sonra Dexter pansiyoncu kadında düzenlemeleri yaparken lensleriyle boğuşmaya devam etmek üzere banyoya girdi. Üniversitedeyken Emma'nın lenslerin gereksizliğine ilişkin katı görüşleri vardı. Sanki lensler idealize edilmiş kadın güzelliği konusunda geleneksel görüşü besliyor gibiydiler. Ulusal sağlık hizmetlerinin sağlam, dürüst, pratik gözlükleri insanın güzel görünmek gibi bir zırvayı umursamadığını, çünkü aklın en önemli şey olduğunu gösteriyordu. Ama okulu bitirdikten sonra geçen yıllar içerisinde bu tarz ifadeler ona soyut ve yanlış görünmeye başlamıştı. En sonunda Dexter'ın azarlamalarına boyun eğip bu kahrolası şeyleri almış ve kendisinden yıllarca niye esirgediğini çok geç anlamıştı. Tıpkı filmlerdeki gibi kütüphaneci kız gözlüklerini çıkarır ve saçlarını savurur, ama Bayan Morley muhteşemsiniz. Aynı da yüzü kendisine yabancı geldi. Sanki 9 aydır gözlüklerini ilk defa çıkarmış gibi çıplak ve apaçık. Lensler kimi yüz kasılmalarına, istem dışı göz kırpmalara neden oluyordu. Parmağına yapışıyorlar, göz kapağının altına kayıyorlar, kafatasının altına gömülüyorlardı. Ameliyata benzer çok sıkı bir mücadeleden sonra küçük parçayı bulup kırmızı gözlerle ve gözyaşları içinde banyodan çıktı. Dexter gömleğinin düğmeleri açık yatakta oturuyordu. Em, ağlıyor musun? Hayır, henüz erken. Öğle sıcağını en ağır olduğu zamanda dışarı çıktılar. Köyün 1 mil kadar ilerisinde hilal şeklinde uzanan uzun kumsal yolunda buldular kendilerini ve şimdi mayolarını açmanın zamanıydı. Emma'nın mayosu ile ilgili fazlaca, belki de çok fazla düşüncesi vardı. Sonunda düz, siyah, tek parça bir mayoda karar kılmıştı. Elbisesini kafasından çıkarırken Dexter bikini giymeye korktuğunu düşünür mü diye merak ediyordu. Sanki tek parçalı mayo, gözlük, asker postalları, bisiklet kaskı gibi bir şekilde fazlaca bağnaz, kadınsı olmayan bir şeydi. Umursamıyordu ama yine de giysisini başından geçirirken Dexter'ın kaçamak bakışlarla kendisine bakıp bakmadığını merak ediyordu. Her halükarda şaşkın, kısa bakışlarını yakalamak hoşuna gidiyordu. Bir hafta boyunca Speedo mayosu içindeki Dexter'ın yanında yatmak kaldırabileceğinden daha rahatsızlık verici bir şey olacaktı. Özür dilerim dedi Dexter. Siz İpanemalı kız değil misiniz? Hayır, ben onun teyzesiyim. Oturup bacaklarına bronzlaştırıcı losyon sürmeye girişti. Bunu yaparken baldırları sallanıyordu. Bu zımbırtı nedir dedi Dexter. Faktör 30. Battaniyenin altına da yatabilirsin. İkinci günden dozunu kaçırmak istemiyorum. Badana yapmış gibisin. Güneşe alışkın değilim. Senin gibi değilim. Seyyah, sen de ister misin? Güneş losyonuna karşıyım. Dexter, çok katısın. Dexter gülümsedi ve koyu renkli gözlüklerinin arkasından genç kadının yukarıdaki kolunun siyah mayosunun altından göğsünü kaldırışını, boynunun etrafında beliren yumuşak gıdısını izlemeye devam etti. Kafasının yana yatırışında ve boynuna losyonu sürerken saçlarını geriye atışında bir şey vardı. Dexter hoş bir bulantıya eşlik eden bir arzu hissetti. Ah tanrım diye düşündü. Bunun gibi 8 gün daha. Mayosunun sırtı oldukça açıktı ve eli sırtının en alt kısmına faydasız bir şekilde dokunmaktan başka bir şey yapamıyordu. Sırtına sürmemi ister misin dedi Dexter. Güneş kremi sürmeyi teklif etmek aslında ona göre modası geçmiş bir işti. tıbbi bir yaklaşımla devam etmenin daha iyi olacağını düşündü. Yanmak istemezsin. Yap o zaman. Emma ayaklarını sürüyerek gitti. Dexter'ın bacaklarının arasına. Başını, dizlerini eğerek oturdu. Dexter losyonu sürmeye başladı. Yüzü o kadar yakındı ki Emma nefesini ensesinde hissedebiliyordu. Dexter vücudunun ısısını hissederken her ikisi de bunun sıradan bir iş olduğu, 2 ve 4 numaralı kuralları ihlal eden bir yanı olmadığı izlenimini vermek için epey zorlanıyordu. Sırtı çok açıkmış değil mi? Dedi parmakları Emma'nın omurgasında dolaşırken. Arka tarafa kilo almadım, iyi olmuş dedi. Emma ve ardından her ikisinin de içinden aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım dediği bir sessizlik oldu. Emma bir şeyle meşgul oluyor olmak için Dexter'ın bileğini tutup kendine doğru çekti. Bu nedir? Dövmem. Hindistan'dan. Emma silmeye çalışır gibi baş parmağıyla ovaladı. Biraz soldu. Ying yang diye açıkladı. Trafik işaretine benziyor. Karşıtlıkların mükemmel birliği anlamına geliyor. Ulusal hız sınırı anlamına geliyor. Üzerine çorap giymek anlamına geliyor. Dexter güldü. Baş parmaklarıyla Emma'nın omuz kemiğinin boşluğuna bastırdı. Bir an böyle geçti. İşte diye bağırdı. Badanam bitti. Hadi şimdi yüzelim. 7. ayrımın sonu sayfa 114.